Hazır mısın?
Hazırım.
Bugünkü bölümümüzü sizden gelen sorularla yapıyoruz.
Bir erkek sürekli şarkılarla gönderme yapıyorsa ne istiyordur? Seninle yeni bir şarkı yazmak istiyordur. Hangi şarkıyı gönderirdin peki?
Tarkan'ın bir şarkısı var, Aşk diye. Bilir misin?
Seni gördüm göreli. Bir de Tarkan sevmeyen diye bir şey yok abi.
Olur mu öyle şey ya? Tarkan göndermek güzel. Çünkü Tarkan'ı duyduğun anda sana o böyle İstanbul'un, Türkiye'nin, hayatının çok yolunda olduğu zamanların enerjisiyle birlikte.
Kesinlikle ya.
Bir de güzel düşünülmüş sözlerle hem mutluluk hem güzel bir gönderme hem de her zaman Tarkan'ın en romantik şarkısı bile seksidir.
Doğru.
Vardır o yani, o ritim.
Vardır.
Her zaman bir...
Yaz gelir abi, bir anda yaz gelir böyle. Bahar, çiçekler, şöyle bir güneş ilk vurduğu zaman böyle bir kıpır kıpır olursun falan.
Bazen kışın ortasında yaz gelir o da. Seni gördüm göreli, ateşine düştüm düşeli.
Benim bir sorum var.
Sor.
Tutkuyla yaptığın işi nasıl bulursun?
Tutkuyla yaptığım işi nasıl bulurum?
Yani çalışmıyormuş gibi hissederek diyebilir miyiz buna?
Öyle bir sorun mu? Abi tutkuyla yapılan iş değildir zaten ya. O çok şahane bir şeydir yani. Sevdiğin işi yapabilme lüksü bence hayattaki en büyük hediye. Bak, en büyük hediye bu.
Ya bir de nasıl bulursun diye sormuş ya. Şimdi aslında deneyerek bulursun. Gerçekten bir işin sana öğretebileceği bir şeyi 3 ile 6 ay arasında değişkenlik gösterir. Ama bu süreyi geçtikten sonra hala o iş sana bir keyif vermiyorsa, o işe dair bir tutku, o ilişkiye dair bir tutku hissetmiyorsan onun için de kalmamalısın. Denemelisin, denemek için zaman vermelisin. Bu çok önemli. Eğer o süre zarfında hala içini kıpır kıpır eden bir şey yoksa, o tutku emarelerini göremiyorsan orada çok kalma. Çünkü kaldıkça alışkanlığa dönüşüyor ve ondan kurtulmak gerçekten imkansız oluyor. O yüzden zaman verin, olmuyorsa başka yere gidin.
Katılıyorum. Orada düşülen en büyük hata da şu olabiliyor. Ben bir kere söyledim hani bununla ilgileniyorum diye. Ben bu kararımdan dönmeyeyim. Çok güzel bir söz vardır. Der ki ben fikrimi değiştirebilirim. Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi
Doğru.
değilim.
Doğru.
Deneyebilirsin. Sırf sözlendin diye sevmiyorsan o insanla evlenmek zorunda değilsin ki ya. Sana konu komşu arkandan dul diyecek diye. Niye ya. O evliliği sürdüresin yani?
Bir de insanlar şunu karıştırıyor. Göz göre göre zarar gördüğün, duygusal olarak incindiğin bir ilişkide kalmak sevmek demek değil. İş için de böyle, aşk için de böyle. Sen bir taraftan sürekli vermeye devam ediyorsun ama duygusal olarak parçalanıyorsun ve diyorsun ki sevdim, o yüzden yapıyorum. Ya bu sevgi değil arkadaş, böyle sevmeyin. Önce kendinizi sevin. Kendini sevebiliyorsan git ondan sonra başkasını sev.
Doğru.
Doğru. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet.
Severken aldatan birine not.
Yapma.
Sevme.
Onun ehliyetini almaları gerekiyor.
Doğru.
Onu lütfen yetkili mercilere bildirin. Ceza puanına bir bakılsın. Doğru mu Ozan'cığım? Hı hı.
Aşkı burada ehliyeti var mı?
Bir kontrol edeceksin. Eğer varsa, burada tekrar eden bir ihlal söz konusuysa ehliyetin Tabii. iptal edilmesi gerekir.
Soru.
Evet.
İlişki istemiyorum diyen erkek aslında ne demek istiyordur?
İlişki istemiyordur.
Doğruları söylüyordur ya. Dürüst
oluyordur.
Abi
ilişki istemiyordur ya. Ya bunun altında bir şifre aramak, bir tane kadın var ya. Diyor ki adam, kalbimde yerin yok. Kadın diyor ki ama kalp kelimesini kullanıyor.
Evet doğru.
İstemiyorum diyorsa istemiyordur. Bunda her zaman bir şifre aranması gerekmiyor. Sana gelip delikanlıca demiş ki ben bir ilişki istemiyorum. Uymuyorsa dersin ki bu bana uymuyor. Ya bu bir suçmuş gibi insanların üzerine yıkılması da birazcık...
Ya dürüst olması bekleniyor karşıdaki insanın. Sonra dürüst olunca da ne demek istiyorsun diyor. Ya söylediğimi anlatmaya çalışıyorum. İlişki istemiyorum. Yani ilişki istemiyor demek seni sevmiyor demek de değil aslında.
Değil.
Seni o ilişkinin sorumlulukları içerisinde sevmeyi beceremiyor o an için.
Olabilir. Bin tane sebebi olabilir. Kendi evet. hazır olmayabilir. Seninle bu arada abi şu hiç mi başımıza gelmiyor Ozan? Bir insanı tanıyorsun. Evet, canın onunla olmak istiyor, duyguların onunla olmak istiyor ama diyorsun ki ya biz mürvet olmaz kardeşim bu işten. Biz bu işi bir yere bağlayamayız yani. Hayat görüşlerimiz Doğru. farklı vesaire. Ailelerimiz farklı, hayat görüşümüz farklı.
Sevgi yetmiyor işte bazen.
Evet. Dürüsttür bunu söyleyelim.
Seoman'ın çok güzel bir şarkısı var. Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen. Ciddi bir ortamda gülmeme, ciddi kalma taktikleri verin lütfen.
Çok zor ya. Ben o konuda berbatım. O
ben
yüzden
de çok kötüyüm ya.
Sen benden daha iyi olabilirsin. Ben çok zor tutuyorum.
Ben dişlerimi sıkıyorum ya. Ciddiyet isteyen bir ortam. Mesela bir matem evi, bir toplantı, o bu falan. Böyle aklıma bir şey geliyor. Ve gülmem gerekiyorsa dişlerimi sıkıp O ortamdan daha kötü bir ortam düşünüyorum çünkü. Ancak böyle bastırabiliyorum.
Ya bir matem evi değilse gülün aklınıza gülmek gelince, evet, ama bir ya. Şey olmaz ya. Üf. Tutulmamalı kendin.
Soru. Hı. Tutarlarsa tutarlı, tutmazlarsa tutarsız mıyız?
Müthiş ya. Yemin ediyorum Sokrates yazmış.
İşte Sokrates gerçekten. Bir şiir yazsaydı bu olurdu.
Muhteşem yani. Yıldız Tilbe'ye buradan selamlar.
Neden insan sevdiğinin bir sözüne bile kırılır? Yani beklentiler ya.
Kalp umduğu yere küser. Beklentiler.
Aslında şunun da bir göstergesi. Sen onun küçük bir sözüne bile kırılıyorsan onu gerçekten seviyorsun demektir.
Tabii ki canım. İnsan sevdiğine kırılır abi. Her zaman böyledir. Umursamadığın insan, sokakta geziyorsun. Bir tane rastgele biri dedi ki ya işte seni sevmiyorum. Hmm. Dersin ki tamam yani.
Soru.
Evet.
Görüldü atmak. Hmm. Nezakete sığar mı? Sığar ya.
Sığar be. Yani şöyle. Gerçek hayatta görüldü atmayı ben daha çok seviyorum. Mesela işte saçma sapan bir şey söyledin bana. Saçma sapan ama yani. Akla hizmet edecek bir şey değil. Deyip hani gördüm, duydum. Deyip devam etmek.
Bu daha acı bir şey.
Müthiş bir şey ama. Yani söyleyecek bir kelimem daha yok.
Doğru. Ama bunu genelde böyle insanlar duygusal veya böyle flört aşamasında bir şey yazıyor. Karşı taraf görüyor ama karşılık vermiyor. Hı. Sonrasında işte böyle kalpler kırılıyor. Bugün de bir şey izledim. Kadın diyor ki ya diyor size yazmaması, cevap vermemesi kabul edilir bir şey değil. Hı. İkinci Dünya Savaşı'nda diyor adamlar çarpışıyor cephede mektup yazıyor diyor. Yani ondan daha önemli bir işi olabilir mi diyor yani senin şu an flört ettiğin adamın sana yazmaması için. Ama ya gerçekten belki meşgul ya veya o an o kadar yoğun değil sana o duygularla cevap verecek. Çift tik var ama mavi tik olmuyor sende mesela o yüzden.
Olmaz. Mavin öyle renkli.
İz bırakmayayım sence.
Erkek adam renkli şey kullanmaz. Gazı kaçmış kola mı sıcak ayran mı?
Asıl mesele o değil. Hangisini sıcağı soğuğu meselesi değil. Sen bir kere o kapağı açtıktan sonra o havayla temas ettiği zaman o gaz kaçmaya, tadı bayatlamaya başlıyor. Her şey böyle. Her şeyin bir sonu var. Sen istersen kapağı hiç açılmamış bir şey al. Sen satın aldıktan sonra kötüleşmeye başlıyor o. Mesela viskide Angel's Cut diye bir şey vardır. Meleklerin payı diye. Artık buharlaşarak yavaş yavaş belli bir pay yok olmaya başlar. Sen ne yaparsan yap bir şey sona erecekse erer.
O viski üretenlerin eski zamanlarda ortaya çıkardığı bir deyim. Onları varillerde gömüyorlar biliyorsun yıllandırmak için. Ve o varillerin başına bir şey gelirse bütün hasat çöpe gidiyor. O varilleri meleklerin koruduğuna inanmak istiyorlar. Ve varilleri çıkardıkları zaman da belirli ölçüde buharlaşmış oluyor koydukları viski. O buharlaşan miktara da meleklerin payını yani koruma karşılığında aldıkları pay olarak isimlendiriyorlar.
Emeğe saygı duyulmayan bir iş yapılır mı?
Hepimiz para kazanmak istediğimiz kadar takdir edilmek de istiyoruz. Sosyal varlıklarız.
Belki daha fazla istiyoruz takdir
evet.
edilmek.
O yüzden çok üzücü ama birçok emekçi gerçekten ailesini geçindirmek için yapıyor bazı şeyleri. O yüzden takdir almasa da yapıyor. Bizim yapacağımız şey şu, takdir verebileceğimiz her yerde emek veren herkese takdir vererek en azından zinciri biz başlatabiliriz.
Doğru. Bir de aslında senin ortaya koyduğun emeğe gösterdiğin saygı yine bireysel bir tarafta ama daha değerli bir yerde. Yani işini severek yapmıyor olabilirsin. O işinin gerektirdiği sosyal teşekkürü, takdiri alamıyor olabilirsin. Bu çok zor bir şey bununla baş etmek. Ama sen işini iyi yaptığın sürece o takdiri almasan bile kendini tehlikede veya kötü hissetmene gerek yok. Örnek olarak temizlik işini vermiş arkadaşımız ama ya bu çok kutsal bir şey. Ve temizlik aslında psikolojik olarak da insana, yapan kişiye çok iyi gelen bir aktivite. Çünkü belirli bir süre içerisinde bulunduğun alanı bambaşka bir hale getirebiliyorsun. Bu zihinsel bir temizliğin de önünü açıyor. O yüzden boş ver. Kimse saygı duymuyorsa da biz sana saygı duyuyoruz.
Biraz devam edeceğim bunu Ozan. Birincisi Zima Blue. Hep öneriyoruz. Bir kez daha buraya çok uygun. Zima Blue'yu mutlaka izleyin. Bununla alakalı bir konu var orada. İkincisi de The Secret diye bir kitap çok popüler oldu bir dönem biliyorsun. Bunun envai çeşidi var. Çekim yasasını anlatıyor kabaca. Çekim yasası vardır, olabilir. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama The Secret ve benzeri kitaplardan ve düşüncelerden çıkarılacak ana ders şu bana göre. Diyor ki sen başbakan mı olmak istiyorsun? Bugünden başbakanmış gibi davranmaya başla. Sana gökyüzünden düşecek demekle ilgili bir şey değil aslında. Sen başbakan olduğunu hayal ederek temizlik görevini yap. Nasıl yaparsın değil mi? Hatasız yaparsın, saygı göstererek yaparsın. Sen böyle davranmaya başladığın zaman en ufak bir seçim ortamı olduğunda herkes parmağıyla seni göstermeye başlıyor. Çünkü diyorlar ki bu adam hiç geç kalmıyor. İşine hep saygısı var. Çöpünü asla yere atmaz vesaire vesaire. Şimdi sen zaten orada seçilirsin. İkinci, üçüncü, dördüncü aşamada işte sen olmak istediğin insanmışsın gibi davranmaya başladığında insanlar seni otomatikman o konuma koymaya başlıyor. Doğru. O yüzden yaptığın en ufak işi bile büyük bir saygıyla ve ciddiyetle yaparsan oraya doğru gidersin. Kendine olan saygından yapacaksın.
Doğru.
Al sana The Secret. Samet sormuş. Sercan, ateşe düşmek mi, hiç sevmemek mi? Tabii ki ateşe düşmek. Biz itfaiyeciyiz diyebiliriz. Yani ateş ve yangın ve alev bizi korkutmaz. Biz ateşin içerisinde huzur bulabilmeyi öğreneceğiz. Hep de ateşin içinde olacağız.
Düşünsene bir de yani hiç yanmamışsın. Yolla.
Soru. Hı. Çivi çiviyi söker mi gerçekten?
Abi söker de sökerken kırar bazen ya. Yani...
Söker. Söker. Fakat bir ahşap parçasına bolca çivi çakıp sonra çivileri söktüğümüz zaman delikler kalır. Çivi çiviyi söker ama delikleri kapatmaz.
Acı, acı geçiyor. Acı geçiyor ama acı çekmiş olmak geçmiyor.
Ya çok güzel, evet. En güzel cümlelere dökülmüş hali budur. Acı geçiyor ama acı çekmiş olmak geçmiyor. Çivi çiviyi söker ama çivilerin açtığı delikleri örtmez.
Örtmemeli.
Örtmez.
Yine Tarkan, unutmamalı.
Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli. Içmeli. Ata ata dertleri hep içime attım.
Mesela o bölüm de bende hep böyle gurbetçi rapçileri çağrıştırıyor.
Böyle. Ben o yüzden seviyorum.
Doğru. Avusturyalı sarı.
Neden hikayeden adamlar?
Hadi anlatalım.
Bu konseptin benzerine ilk başladığımız zaman ismimiz başkaydı.
Doğru.
Sonra yayınladığımız 3. ya da 4. kısa format video bir hikaye anlatma üzerineydi. Ve o günden sonra aslında biz o hikayeyle birlikte bu yolculuğa başlamış olduk. Ve arkasından da anlattığımız hep hikayeler çok sevildi. Biz de bir gün konuşurken dedik ki ya işte hikayeden adamlar olduk biz de. Hem hikaye anlatarak ortaya çıktığı için bu konsept. Biz de hikaye anlatmayı ve dinlemeyi çok sevdiğimiz için. Hem de hikayeden olması, yani bir hiciv barındırması bizim çok hoşumuza gitmişti. İlk söylediğimizde komik geldi. Zaman içerisinde şu anda hikayeden adamlar olarak...
Evet.
Devam ediyoruz.
Soru. Bu konuşmaları ezberliyor musunuz yoksa doğaçlama mı?
Farkında olmadan ezberlemişiz. Yani benim bugüne kadar yaşadığım her şeyde bir yere yerleştiremediğim bir sürü böyle puzzle puzzle bilgiler vardı beynimizde. Doğru. Beni ve Ozan'ı bu programın dışında tanıyanlar bizim herkesi bir köşede sıkıştırıp garip grup hikayeler anlattığımızı bilir. Bir zamanlar ezberlemişiz. Şimdi onu söyleyecek bir yer bulduk diyebilirim.
Soru.
Evet.
Ben cevap vermek istiyorum.
Buyurun.
Karşılıksız sevmek suç mu? Hayır, değil ama karşılık beklemek suç.
Evet.
Sen onu seviyorsun diye aynı şeyi de ondan bekleme. Lütfen yapma.
Sen elmayı seviyorsun diye elma seni sevmek zorunda değil.
Kaç senedir arkadaşsınız?
Bazen birisiyle kaç yıl geçirdiğiniz değil, o insanla ne kadar yoğunlukta anı biriktirdiğiniz çok önemli. O yüzden
neler yaşadığınız çok
önemli. Bu 5-6 yıl bizde daha fazlasını tekabül ediyor. Bazı 15 yıldır tanıdığım insanlar var. Sorsanız bir aydır arkadaşız.
Sizce mesafeler sevmeye engel midir? Abi engeldir biraz ya.
Engeldir ya.
Fiziksele taşıyamadığın, yan yana olamadığın her an başka birine, içinde yarattığın bir başka kişiye aşık olursun ve onu büyütürsün. Zaman geçtikten sonra insanların değiştiğini kabul etmekte daha zorlaşır. O yüzden tercih edebiliyorsanız, yapabiliyorsanız uzak ilişki yapmayın. Hayattan en zevk aldığınız şey nedir? Konuşmak.
Ne alakası var canım?
Kültür farkı sizce bir sorun mudur? Tam adamına sordum. Tam.
Maalesef sorundur. çok sevip de birbirini çok iyi anlaşıp da bunu aşan insanlar gördüm. Benim çok can arkadaşım var, gitti evlendi, onu gelin gönderdik. Çok sevip de aşabiliyorsunuz ama sorun mudur? Sorundur. Maalesef sorun oluyor ama bu Türk filmlerinde gördüğümüz gibi sorunlar olmak zorunda değil. Yani yabancı gelin aldık, yabancı damat aldık, anlaşamıyorlar gibi değil de ne kadar dünya vatandaşı da olsan bir yerde bir mizah var. Bir yerde bir sadece bizim bildiğimiz tür espriler var. Bunlarda buluşamayınca maalesef kültür farkı problem oluyor ya.
Doğru. Zaten hatırlasana işte yabancı damat falan diye eskiden diziler vardı.
Evet.
Oradaki aşktan daha çok sorunları izliyorduk ve onlara gülüyorduk.
Evet.
O yüzden zor.
Evet.
Soru. Bir insan neden kitap okur? Okumazsa insan değildir ya. İnsan olmanın en büyük belirtisi, özelliklerinden bir tanesi kendini geliştirebilmek, hayal gücü, anlamak, bulunmadığın ortamlara o hayal ürünü, o illüzyon dahi olsa gidebilmek. Kitap okumak aslında ölü bir ağaca bakıp hayal kurmak, halüsinasyon görmektir.
Bravo.
Bir ağacın parçalarından oluşmuş kağıtlar yazan kişinin hayalini, o hissiyatını sana aktarıyor. İşte bu yüzden okumalısın. Yılların birikimini, o hisleri, öngörüleri seninle en samimi şekilde paylaşan bir yazarla her gün, bazen birden fazla şekilde tecrübe edebilirsin.
Kitap okumaktan aldığın çünkü belirli bir haz var. Ona bir dokunması var, kokusu var vesaire. Ama senin üstünde vurgu yaptığın nokta aslında iki şey üzerinde. Bir tanesi kendini geliştirmek. Kendini geliştirmiyorsan insan mısın? İki, hayal gücünü pekiştirmek. Yani bir şey izlemek yerine kendi hayal gücünde onu canlandırmak. Mesela kendi adıma artık gün içerisinde o kadar çok ekrana bakıyoruz ki gözlerim artık şaşı görmeye başlıyor. İşitsel yöntemle de bunu yapmakta bir sakınca görmüyorum aslında.
Ben de öyle.
Bundan daha belki 10-15 sene öncesine döndüğün zaman sesli kitap veya yazarın direkt sesinden sana anlattığı bir şeye ulaştırması imkansızdı. O yüzden en iyi bilgi aktarım yolu yazılı yapmaktı bunu. Ama günümüzde farklı yöntemler seçebilir bilgi edinmek için. Bir tane önemli şey var. O da kendini geliştirmeye devam etmen gerekiyor. Hangi yöntemi seçersen seç.
Ya, kitap okumak tercih değil, zorunluluktur.
Evet. Son soru. Bir kitap yazmış olsaydınız son cümlesi ne olurdu?
Hazır mısın olurdu. Kendin adamlar.
Sona erdi. Görüşmek üzere.